İstanbul Planlama Ajansı.
İPA Podcast.
Merhaba, İPA Podcast'e hoş geldiniz. Ben Elif Yıldız Kızılca.
Ben Berkan Özyar. İPA Podcast'in bu bölümünde 31 Mart yerel seçimleri vesilesiyle yerel yönetimleri konuşacağız. Konuğumuz ise bu konunun en önemli uzmanlarından kamu yönetimi uzmanı doçent doktor Sonay Bayramoğlu. Yerel yönetimler tabii malum dünyada da önemli bir dönüşüm geçirmekte. Yani bu hem işbirliklerinden hem uluslararası ağları hem önemli etkinliklerde yerel yönetimlerin kapladığı alanları ve üstlendikleri rollerdeki değişikliklerden görüyoruz. Türkiye için de tabii son yüzyıla yani Cumhuriyet tarihine baktığımızda özellikle bir merkezi hükümetin beklenen programları, projeleri, dönüşümleri sağlayamadığı dönemlerde, krizlerin çok daha hissedilir ve vurucu olduğu dönemlerde yerel yönetimlerin de daha öne çıktığını görüyoruz bu süre içerisinde. Sonay Hoca ile de bu dönüşümün ayrıntılarını ve gerekçelerini tartışacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz hocam. Şimdi biraz Balkan zaten girişte de bahsetti. Son dönemde de özellikle Türkiye'de halkçı toplumcu belediyecilik kavramı sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Tabii Türkiye'de bu kavram ilk hangi dönemlerde kullanılmaya başladı onu merak ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki yeni bir kavram değil. Aynı zamanda yerel yönetim tarihçiliğinde de halkçı belediyecilik tam olarak nerede konumlanıyor?
Teşekkürler davetiniz için. Sorunuza gelecek olursam. Aslında Türkiye'de bu kavram toplumcu belediyecilik kavramı veya toplumcu belediye kavramı 1970'li yıllarda kullanılmaya, yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Dünyadaki tarihi daha farklı fakat Türkiye'de 1950'lerde başlayan kente göç olgusu özellikle büyük şehirlerde çok büyük bir nüfusun gecekondularda yaşaması sonucunda özellikle gecekondu bölgelerinde kentsel hizmetlerin eksikliği sorununu beraberinde getirmiştir. Ve 1970'lerde Karaoğlan rüzgarıyla Ecevit o dönemde gerçekten genel seçimlerde ve ardından yapılan yerel seçimlerde çok büyük bir oy alarak bütün büyük şehirlerin önemlice bir kısmını kazanmıştı. Dolayısıyla o dönemde başladığını söylememiz mümkün 1970'li yıllarda. Özellikle kavramın doğrudan ismini de koyan İlhan Tekeli olmuştur. Kendisi de o zaman zaten Vedat Polakay ekibinde çalışıyor. Yani hem fikri geliştiren hem de ismini koyan kişilerden biri. Baktığımız zaman bu dönemin yani neden toplumcu belediyecilik o kadar ilgi gördü diye belki sorulabilir. Orada da şeyi görüyoruz. Biraz önce söz ettiğim gibi kente yönelen çok büyük bir nüfus var ve bunların büyükçe bir kısmı gecekondularda yaşıyor ve gecekondu sorunu almış başını gitmiş. Orada o insanların hizmete muhtaç, hizmet bekleyen nüfus olarak algılanması mı yoksa o da vardı çünkü yoksa burada yaşayan insanların zaten haksız yere toprakların üstünde yaşadığı için gözden düşmesi veya dikkat edilmemesi mi? Bu bir tercihti ve toplumcu belediyeyi savunanlar bu kentsel hizmet bekleyen bu bölgeye hizmet götürme kararı aldılar. En önemli tercihlerden biri buydu.
Bu kararın yansımalarına da bakacak olursak, biraz örnekler üzerinden gidecek olursak aynı şekilde. İyi uygulamalar, örnekler nelerdir, neler öne çıkmıştır? Çünkü biliyoruz değil mi? Yani hayata değen pek çok başlıkta işte toplu konuttan barınma sorun çözümüne, işte gıdaya erişime, altyapı meselelerine, toplu ulaşıma vesaire. Farklı farklı başlıklarda bunun öne çıktığı çeşitli vakalar görüyoruz dediğiniz gibi 70'lerin ortasından sonrasında özellikle. Hem sizin nazarınızda öne çıkan örnekleri nasıl değerlendirebiliriz? Hem de bu halkçı belediyeciliği diğer yerel yönetim anlayışından ayıran özellikler başka neler olabilir?
Yani o dönemdeki şeylere belki örneklere bakmak gerekirse biraz önce söz ettiğim gibi gecekondu sorunu çok önemli. Yani şöyle bir örnek vereyim. 1963 yıllarında Bayındırlık ve İskan, o dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir çalışma var. Büyük şehirlerdeki nüfusu inceliyor ve mesela Ankara'da Nüfusun %59'u gecekondularda yaşıyor. Keza İstanbul'da %45'i gecekondularda yaşıyor ve buraların çoğunun çok ciddi altyapı, kanalizasyon, su, yol gibi çok temel ihtiyaçları var. Yani öncelikle bu ihtiyaçlar hani bugünden bakıldığı zaman şey gelebilir, yani belki inandırıcı gelmeyebilir ama o zaman çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla buna yönelik şeyleri ön plana çıkartıyorlar ama toplumcu belediyeciliğin tabii bir özelliğine değinmemiz lazım. Niye ortaya çıktı sorusunda belki birinci soruya da bir ek olur. Yani toplumcu belediyecilik esas olarak toplumsal eşitsizliği azaltmak üzere geliştirilen bir yaklaşım. Bizde de öyle. Yani 1970'li yıllardaki bütün çabalar ekmek kavgası, fırınlar ekmeğin fiyatını yükseltmek istiyor, belediye buna karşı direniyor veya para yok, hizmet götürmek mümkün değil ama çeşitli yöntemlerle bunun için çok ciddi mücadeleler veriliyor ve ondan sonra işte hizmet götürmeye çalışılıyor. Çok ciddi bir merkezi yönetim, yerel yönetim arasında çekişme var. Çünkü bu dönemde özellikle 73 sonrasında genel seçimde evet CHP o zaman şey alıyor, yüksek oy alıyor ama tek başına hükümet kuramıyor. Dolayısıyla genellikle bu şeyler, belediyeler Milli Cephe hükümetleriyle çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve ortada şey, yani kaynakların kısıldığını görüyoruz yerel yönetimlere yönelik. Ve kaynak sorunu var esas olarak. Çok büyük bir nüfus baskısı var. Hizmet bekleyen ama bunun karşılığında kaynak sorunu var. Toplumcu belediye aslında bütün bunları, hani bütün sorunları şey yapıp bir tarafta tutup mu onun yine de elindekilerle onun için mücadele etmeye çalışıyorlar o dönemdeki belediyeler. Mesela işte Vedat Dalokay Ankara'da hem kültürel olarak hem de doğrudan biraz önce bahsettiğimiz gibi yol, su ve benzeri hizmetleri götürmek için mücadele ediyor. Yine özellikle İzmit'te Erol Köse, kendisinden önce Leyla Atakan belediye başkanı, onun ani ölümünden sonra Erol Köse geliyor. 71'den 77'ye kadar belediye başkanlığı yapıyor. Orada o konut sorununu mesela ön plana alıp pek çok arazi kamulaştırması yaparak oralara konut yapma, yeni yerleşmeler projesi adı verilen bir konut projesini başlatıyor. Tamamlamak tabii kendisine kısmet olmuyor ama böyle bir girişim var. Daha sonra yine bu bahsedeceğim, yani çok mesela Denizli'de da bizim başka yerlerde gördüğümüz tanzim satış şeylerinin uygulamasının yine yapıldığını görüyoruz. Buna benzer pek çok uygulama hayata geçiyor toplumcu belediyecilik anlamında. Esas olarak yani siz de söz ettiğiniz krizlerde çok ön plana çıkıyor toplumcu belediye yaklaşımı. Mesela dünyada 1850'lerde baş gösteriyor. Vinnie suyla başlıyor. Temiz suya erişim ile başlıyor. Elektrik, su, gaz gibi şeylerle, hizmetlerle devam ediyor. Bizde de çok benzer. Biraz önce söz ettiğim gecekondu sorununun çok şey can yakıcı olduğu bir dönemde karşımıza çıkıyor. Hatta bir örnek vereyim. Genelde bilindiğinin aksine 1963 63'teki tabii 63 yerel seçimleri şu açıdan çok önemlidir. İlk defa belediye başkanı direkt halk tarafından seçilmeye başlanıyor. Daha önceki senelerde belediye meclisi seçiyordu belediye başkanını. Büyük şehirlerde de zaten valiler var belediye başkanlığı görevini de yürüten. 1960'ta ilk defa halk tarafından seçiliyor. Mesela İzmir'de Adalet Partisi'nin adayı seçiliyor Osman Kibar. Ve Osman Kibar bir gecekondulu onu zorla gecekondusuna götürüp durumunu gösteriyor. Evinin, yolunun durumunu gösteriyor ve yol istiyor. Bunun üzerine o bölgeye de yol yapıyor. Başka gecekondu alanlarına da yol yapıyor Osman Kibar. Kendisinin adı Asfalt Osman diye nitelendirilir. Pek çok yeri asfaltladığı için. Bugünden bakınca tekrar asfaltlama şey gibi bir sorun olabilir. Çok dikkat eder bir konu değilmiş gibi görülür ama öyle değil. Çamur içinde yaşayanlar için en azından öyle değil. Şeye gelecek olursak, yani şimdi toplumcu belediye kriz zamanlarında ortaya çıkıyor ve buna yanıt veren belediye başkanlarının şeyleri çok öne çıkıyor, uygulamaları. Çünkü yani bizde tanımı yapılmaya çalışıldı. O yüzden de bizim bir tanımımız var Türkiye için ama genel olarak pragmatik diye bilinen bir yaklaşımdır toplumcu belediye. Yani neye ihtiyacı varsa toplumun ona yönelik bir hizmet götürme anlayışı söz konusudur. Suya ihtiyacı varsa su, yola ihtiyacı varsa yol, katılım biraz hani o dönemlerde çok fazla dikkate değer bir şey değil ama bugünkü gençler için, herkes için katılım çok önemli bir ihtiyaç mesela. Dolayısıyla yani tamamen ihtiyaca göre şekillenen bir belediyecilik anlayışı diyebiliriz. O dönemlerde 70'li yıllarda yani çeşitli tanımları var. O dönemdeki şeylere göre, hizmetlere göre yapılmış ama şeyi söylemekte yarar var. Yani ihtiyaca göre, dönemin ihtiyacına göre toplumsal eşitsizliği azaltmaya çalışan pragmatik bir belediyecilik anlayışıdır desek herhalde doğru olur.
Yani az önce hocam size de söylediniz hani kriz zamanlarında ortaya çıkıyor diye birazcık daha hani 70'li yıllara da odaklandık. Şimdi son dönemde özellikle sosyal demokrat gelenekten gelen birçok belediye başkan adayının halkçı belediyecilik beyannamesi imzalamaya başladığını görüyoruz. Hani bir yandan hem bu dönemi hem bu sahiplenmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, halkçı belediyecilik taahhütnamesini, böyle bir taahhütnamenin olması bile çok değerli. Çünkü içerisinde günümüzün aslında ihtiyaçları var. Mesela hayvan haklarını, insan dışındakilerin yaşam hakkını savunan bir madde gözüme ilişti. Gerçekten ilginç, çok kayda değer bir şey. Ama tabii taahhütnamenin imzalanması önemli olan ne kadar uygulanacağıyla ilgili. Dolayısıyla ben çok olumlu görüyorum bunu. En azından toplumcu halkçı belediyecilik anlayışını sahiplenmek bile çok önemli. Yani ben şunu söyleyebilirim. Böyle bir taahhütname toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmak için yapılacak her adım değerlidir. Bu da onlardan biri diye düşünüyorum. Baktığımız zaman da demek ki bu yönde bir şey var. Belediye başkan adaylarında da bu yönde bir eğilim olduğunu söylemek mümkün. Yani elinin tersiyle itmeyip toplumcu belediyeciliği sahiplenmeye çalışan bir yaklaşım söz konusu. Bu tarihsel mirası sahiplendikleri anlamına geliyor ki bu tarihsel miras içerisinde gerçekten Ahmet İsvan gibi İstanbul'da Vedat Dalokay biraz önce söz etmiştik, Erol Köse, Leyla Atakan, Ege Bagatur gibi pek çok isim var ve bunlar gerçekten bir kısmı hayatını davalardan başını kaldıramamıştır. Bir kısmı hapishanede aylarını geçirmiştir. Dolayısıyla o dönemde yaptıkları her işlem neredeyse onların sorgulanmasına ve cezai kovuşturmaya uğramalarına yol açmıştır. Böyle baktığımız zaman bu şeyin mirasın sahiplenilmesi çok tabii çok olumlu. Umarım gerçekten de öyle olur.
Hocam son olarak buradan da biraz daha küresel ölçekte bir dönüşüme bakacak olursak, dünya trendine baktığımızda bir yandan mevcut, yani farklı ölçeklerde de olsa Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşanmakla birlikte, dediğim gibi farklı ölçeklerle de olsa dünyada da bir ekonomik çıkmaz aşamasında olduğunu görüyoruz. Özellikle pandemi ve sonrasının daha da tetikleyici olduğu bir dönemde. Buna paralel bir yandan da başta konuştuğumuz gibi yerel yönetimlerin de rolü artıyor. Yani kapladığı alan artıyor, üstlendiği roller, sorumluluklar artıyor. Siz buradan bakınca bir küresel bağlamda, bir uluslararası ölçekte yerel yönetimlerin pozisyonunu, dönüşümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve buradan hareketle de son olarak önümüzdeki döneme dair nasıl bir projeksiyon yapılabilir?
Şöyle önümüzdeki dönem yani Covid örneğinde gördük. Hem kamu yönetiminin hem de yerel yönetimlerin çok etkili olduğu bir süreç, etkili olabileceği bir süreç diyelim. Doğrudan insan hayatını korumaya yönelik şeyler, girişimler karşımıza çıktı. İşte yaşlıların, sokağa çıkamayanların evlerine yemek götürülmesinden tutun da işte aşılanma sürecine kadar, yani hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimin çok etkili olduğu bir süreçle karşılaştık. Fakat şey sorunumuz devam ediyor. Hala nüfus hareketleri, üstelik de bu sefer iç göç değil, sadece dış göç de alan büyük şehirlerimiz var. Ve bu böyle devam edecek gibi görünüyor genel trendlere bakılacak olursa. Şimdi dolayısıyla bu şey, böyle bir durum nasıl bir belediyecilik üzerine ne tür etkilerde bu? Bir kere yani önemli etkilerden bir tanesi COVID tarzı hiç beklemediğimiz virüsler ve benzeri şeyler karşımıza çıkabilir. Küresel ısınma dediğimiz sorun su baskınlarının artmasına yol açabilir, farklı hastalıkları önümüze getirebilir. Böyle bir boyutu var. Önümüzdeki dönemin nüfus baskısı ile yine karşı karşıya, yani aşırı kalabalıklaşmış olan nüfus ve bunların ihtiyaçları yine devam ediyor. Dolayısıyla belediyeler açısından bakacak olursak hem küresel ısınmaya hazırlıklı olmaları gereken bir dönemden geçiyoruz, hem de nüfus artışı nedeniyle mevcut hizmetleri devam ettirmeleri gereken bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bu mevcut hizmetleri sürdürebilmek bile çok büyük bir şey, sorun. Diğer konu ise, yani küresel ısınma ise o daha da büyük bir sorun. Yani ona dair ne tür projeksiyonlar yapabileceğimizi birlikte görmemiz gerekiyor. Özellikle belediyeler açısından daha şey, zor bir konu esasında. Ve merkezi yönetimin devreye girebileceği şeyler var burada. Durumlar var. Yani esas olarak çoklu bir kriz karşımızda. Yani hem belediyeleri, hem yerel yönetimleri, hem merkezi yönetimi ilgilendiren bir süreçten geçiyor olacağız. Bu şey, yani bütün bunlar nasıl bir etki yaratacak? Onu tabii öngörmek çok mümkün değil, ama şunu söyleyebiliriz. Belediyelerin zaten çok etkili. Belediyelerin daha da etkili olacağı bir döneme doğru giriyoruz. Eğer bu süreç doğru yönetilirse, şeyde gördüğümüz gibi, COVID'de gördüğümüz gibi, toplumsal eşitsizliği azaltıcı bir faydası olabilir. Çünkü bu tip krizlerde en çok etkilenenler en altta, toplumsal ekonomik düzeyi en altta olan insanlar oluyor. Dolayısıyla belediyelerin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Yani bu nedir mesela? En temel sorun temiz su, içme suyuna erişimden tutun da ekmeğe, yemeğe, sağlıklı gıdaya erişim gibi çok temel ihtiyaçlardan bahsediyoruz esasında. Buna hazırlıklı olmaları gerekecek. Dolayısıyla belediyelerin asıl önem vermesi gereken konulardan biri bu önümüzdeki dönem için. Evet, aklıma gelenler bunlar şimdilik.
Teşekkürler Sonay Hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Son olarak eklemek istediğim, aslında sizin de sorunuz da vardı. Mesela şeyi biraz farklı. Yani 1970'lerde toplumcu belediyeciliği gördük dedim ben, ama şeylerde de 2010'lu yıllarda da Türkiye'de bu yönde çok fazla nüve var. Onları es geçmemek gerekiyor ve geçinmiyor da. Yani bugün bir taahhütname imzalanması aslında 2010'lu yıllarda yapılan belediyecilik uygulamalarının bir yansıması diye görüyorum ben. Evet.
Teşekkürler hocam son eklemeleriniz için de. Yani toplumsal eşitsizliğe karşı toplumcu halkçı belediyecilik kavramının nasıl ortaya çıktığını, kente yönelen yoğun nüfusun, gecekondu nüfusunun bu duruma etkisini ve yani yerel yönetimlerin dünya genelinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğine odaklandık. Kamu yönetimi uzmanı Doçent Doktor Sonay Bayramoğlu ile programa katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. Çok teşekkürler hocam.
Görüşmek üzere, bay bay.
İstanbul Planlama Ajansı Podcast.